neyse adımız da
yemekleri hazırlayarak şey. Özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar. Başkent'ten selamlar, sevgiler, saygılar sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte bugünkü birlikteliğimize, bu haftanın birlikteliğine başlamış bulunuyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor ve 15.55'e dek bizler sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Programımızın sonuna kadar. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi de buralardan yollamanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında işte Hayatın Sesleri'nin ilk müziği.
Hem var hem yokmuş gibi ben ona resmen aşığım. Bunu benden almasınlar, bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar, ben ona resmen aşığım. Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, ben ona resmen. Bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar, ben ona resmen aşığım. Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, ben ona resmen.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla da sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, çoğumuz bir rahatsızlık duyana kadar ihmal ediyoruz ağız ve diş sağlığımızı. Aslında beden sağlığımızla da doğrudan ilişkili olduğunu unutuyoruz. çoğu zaman. Sorunsuz dişler için düzenli kontrollerin öneminden söz edeceğiz. Koruyucu diş hekimliğinden söz edeceğiz. Konuğumuz diş hekimi Sayın Şule Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, ihmal ediyoruz dedim. Gerçekten öyle yapıyoruz. Hatta o ihmali iyice de uzatıyoruz. Dişimizde bir sorun oldu. Bugün giderim, yarın gidelim. Sanki çok uzun soluklu bir süreçmiş gibi geliyor ama sorunsuz dişler için düzenli kontrolün öneminden söz edeceğiz dedik. Bu devrede de koruyucu diş hekimliği devreye giriyor galiba. Nedir evet. Koruyucu diş hekimliği?
Diş hekimliği çok daha yıllar önce teknolojik yönü ağır basan sadece tedavi yönelik bir meslekti. Ama artık günümüzde hekimlik yönü daha ağır bastığı için koruyuculuk ve sorunları oluşmadan çözmenin yollarını aramaktayız biz diş hekimleri olarak. Hı-hı. Ve bunun için de genellikle hastalık oluşmadan biz bu oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması olarak kısaca özetlenebilir. Mesela çoğu zaman dişimizde bir çürük oluşuyor ve doktora gidiyoruz. Çürük tedavimiz yapılıyor. Bir dolguyla çok güzel o kısım kapatılıyor. Fakat ilerleyen dönemlerde bakıyoruz ki yine çürükler oluşmuş. İkincil çürükler oluşmuş ve ağzımızda birkaç tane daha çürük var.
Neden? Demek çünkü ki, korumayı mı bilmiyoruz?
Etiyolojik faktörleri yani bu çürüğe neden olan faktörleri biz ortadan kaldırmamışız. Yani değiştirmemiz gereken bir şeyler var.
Nedir o? En başta düzenli fırçalamak.
Evet. Bunda kişinin yapabileceği ve en fazla aslında hekimin yaptığı tüm tedavilerden daha fazla sonuç alacağımız dişimizi fırçalamak. Öncelikle dişimizi nasıl fırçalamalıyız? Yani doktora gittiğimizde bunu anlatır ve bizim
ama biz onu hiçbir türlü beceremeyiz. Hiç o gösterildiği gibi fırçalamayız
aslında
nedense.
Aslında şöyle, biz mesela boyama tabletleri var. Hastalarımızda onu önce kullanıyoruz. Hastamızın hangi bölgelerde aslında eksiği var? Yani fırçalarken hani neyi yanlış yapıyoruz? Hı hı. Fırçamızda mı bir hata var? Macunda mı bir hata
fırça
var?
Fırça ve macun da çok önemli değil mi?
Belki bizim için özel bir fırça ve özel bir macun gerekli. Bunları sağladığımızda aslında bu hani hijyenimizi, ağız hijyenimizi devam ettirmek çok daha kolay hale gelecek.
Evet.
Bunun aslında püf noktası da aslında düzenli hekime gitmek. Hekim kontrolü.
Düzenden kastınız şimdi, ne kadardır? Kaç yaşında başlar bu düzenli hekime gitmek?
İlk dişlerimiz 6 aylıkken çıkıyor. Bunda annemiz bir gazlı beze dişlerimizi temizlemeli. Sonra 3-4 yaşına kadar hiçbir macun kullanmadan dişlerimizi fırçalamalıyız. Daha sonra 5 yaşından sonra yani 6 yaştan itibaren daimi dişler sürmeye başladığından itibaren düzenli olarak diş hekimine çocuklarımızı götürmeliyiz. Hı hı. Aslında bu bir ritüel olmalı. Yani hani rutin olarak çocuklarımızı götürmeye başladığımızda bunun normal hayata akış içinde zaten kendisi devam ettirecektir. Ama biz mesela 30 yaşına gelmişiz ve hiç kontrole gitmemişiz. Tabii ki bunu devam ettirmek çok daha zor olur. Hı hı. Onun için hani bunları çocukluk yaştan itibaren başlamalıyız. Mesela dişlerini fırçalıyor çocuğumuz. Bunun bir yaptığımız fırçalamanın davranış hale gelmesi için yani rutin hale gelmesi için 21 gün boyunca bunun tekrarlanması gerekiyor. Yani bizim için de hani dişlerimizi evet. iyi fırçalamamız için bunu 21 gün boyunca tekrar etmemiz gerekiyor. Neden 21 gün? Çünkü aradaki sinirsel yolun oluşması 21 gün sürüyor.
Bir de yani, alışkanlıkların edinilme süreci
evet,
21 günmüş
21
değil
gün.
Mi?
Evet evet. Bunu devam ettireceğiz. Sonra rutin kontrollerle en risk altındaki grup genç erişkin. Çünkü neden? Bu dönemde dişimizin içerisinde bir sinir çok geniş. Dişimizin mesela dentin içerisinde kanallar var. Bu kanallar da çok geniş. Oluşan bir çürük çok kısa zamanda sinire kadar ilerleyebiliyor. Ama 45 yaşından sonra 40 yaşında bir hastamızda bu daha yavaş ilerliyor. Çünkü sinir kendisini korumak için çekmiş oluyor. Kanallar da tıkanmış oluyor bir miktar. Ve çürük çok kısa sürede ilerleyemiyor. Onun için genç erişkinlerde mutlaka düzenli kontrol gerekli. Bir, evet. Fırçalama alışkanlıkları, uygun fırçanın seçimi, uygun macunun seçimi. Aslında bunlar çok kolay şeyler.
Evet, orada şimdi duralım. Evet. Orayla devam edelim. Uygun fırça ve uygun macun dediniz. Biz genellikle işte kendi kafamıza göre işte macunun yanında verilen fırçalardan alırız. Ya da işte beyazlatıcı olanları tercih ederiz. Herkesin kullandığı bir marka vardır. Bunu sık sık değiştirmek mi gerekir? Neye göre seçeceğiz o macunu? Fırçamız neye göre olmalı? Her seferinde ben ne kullanayım diye diş hekimine mi gidelim fırça ve macun
yok,
için? Yok. O kadar da değil.
Eğer özel bir durum yoksa diş hekimine sorduğunuzda hani sizin için özel bir fırça önermediyse normalde 3 diş büyüklüğünde olmalı fırçalar. Yani bayanlarda birazcık daha küçük, erkeklerde birazcık daha büyük.
Ve sertliği?
Sertliği normal, eğer diş hekiminiz ayrı bir şey önermediyse orta sertlikte, medium diyoruz. Onu diş fırçaların üzerinde genelde yazıyor sertlik ölçeği. Hastalarımız bazen diş etlerim kanıyor şikayetiyle yumuşak fırça alıyor. Ama yumuşak fırçalar fırçaladığımızı düşünüyoruz ama yeterince temizlemiyor. O yüzden medium ve büyüklüğü de 3 diş kadar. Küçüklerde mesela çocuklarda özel üretilmiş fırçalar var. Onları alabiliriz yaşlarına uygun olarak. Macunlar. Macunlar çok çeşitli macun çeşitleri var.
Florürlü, florürsüz değil mi?
Ne beyazlatıcı. Evet. Şimdi macunların içerisinde bizim için en hani çürüğe neden olan, diş eti iltihabına neden olan dişlerin üzerindeki mikrobiyal plaklar. Bizim tek amacımız fırça ve macunda bu plakları uzaklaştırmak. Macunu zaten aşındırıcı içerisinde bulunduğu için mekanik olarak bu plakları temizliyor. Onun için alıyoruz. Çürük oluşma olasılığı çok yüksek genç erişkinlerde genellikle flor içeren macunları tercih ediyoruz. Florun en büyük özelliği bu mikroorganizmaları azaltması ve dişte çürükleri engel olması. Onun dışında hastalarımızda bir hassasiyet oluştuğunda, dişlerde erozyon gördüğümüzde, radyoterapi hastalarında, gebelerde ya da dişini fırçalamakta güçlük çeken özürlü çocuklarda yine flor içerikli macunları tercih edebiliriz. Bir de beyazlatıcı olan fırçalar var. Bizde çok macunlar var. Bizde çok cazip geliyor. Bunlarda da beyazlatma özelliği düşük olanı tercih edeceğiz. Çünkü beyazlatmak için dişleri bazen aşındırıcılarla, çok iri taneli aşındırıcılarla dişlerimizi aşındırıyor. Uzun yıllar bunu kullandığınızı düşünürseniz minenizde de bir miktar aşınma, çizilmeler ortaya çıkıyor. Bunun için düşük düzeyde olanları, şimdi bunların içerisinde peroksitler, beyazlatıcı maddeler de konuyor. Bunlar da tercih edilebilir.
Hassas dişler için olan macunlar var.
Evet, bu hassas dişler
için. Diş etleri için.
Evet, florlu diş macunları. Hı-hı. Kullanılıyor genelde. Bunların da etkisi diş üzerinde. Dentin kanalları var. Biraz önce bahsetmiştim. O kanalları tıkayarak buradaki hassasiyeti gideriyor. Bunlar da oldukça etkili oluyor. Hatta ben hastalarıma şöyle öneriyorum. bu macunu dişlerimiz üzerine yayalım. 1-2-3 dakika bekleyelim. Sonra fırçalamaya başlayalım diyoruz. Bunun yanında ağız hijyeniniz devam ettirmek için gargaralar kullanılıyor. Bu gargaraların da etkili olabilmesi için 3 yıl kullanmamız gerekiyor. Yani ben gargara kullandım, hemen etkisini görmek istiyorum. O maalesef çok da olmuyor. Onun için düzenli olarak bunu birkaç sene kullanmamız gerekiyor. Ama etkisi çok iyi. Öncelikle dişlerimizi fırçalayacağız. Daha sonra gargara. Bir de şöyle gargaralar var. Kloreksidinli gargaralar var. Eczanelerde. Kloreksidin bu hani plak demiştik ya. Dişlerin üzerinde bizim uzaklaştırmak istediğimiz plak. Bunu uzaklaştıran tek materyal. Kloreksidin. Kloreksidini yalnızca diş etinde herhangi bir rahatsızlık olduğunda ve doktor tavsiye ettiğinde kullanabiliyoruz. Çünkü uzun dönem kullanmada dişlerin üzerinde içtiğimiz çay ve kahvelerle lekelenmeler, sararmalar yapıyor. Tat duyusunda değişiklik yapıyor ve dil üzerinde de bayağı sarı bir tabaka oluşturuyor. O yüzden hekimimiz tavsiye ettiği dönemlerde kloreksidinli gargaralar kullanabiliriz. Yalnız bunun bir şöyle özelliği var. Dişlerimizi fırçaladıktan yaklaşık 1 saat sonra kullanıyoruz kloreksidinli gargaraları ve 30 dakika hiçbir şey yiyip içmiyoruz. Diş üzerinde kalmasını tercih ediyoruz. Bir de şöyle bir hastalarımızdan soru geliyor. Dişlerimizi fırçalamadan macunu diş fırçası üzerine koyduğumuzda suyla ıslatmalı mıyız ya da daha önce daha sonra? Bu genelde önerilmiyor. Çünkü suyla ıslattığımızda macun iyice köpürüyor içindeki maddelerden dolayı ve diş üzerinde çok az miktarı kalıyor ve dişlerimiz için bizim istediğimiz etkiyi oluşturmuyor.
O yüzden istediğimiz temizliği göremiyoruz. Diş ipi kullanımının da önemi büyük galiba değil mi?
Diş ipi kullanımı inanılmaz.
Ama öyle bir alışkanlığımız yok ne yazık ki toplum olarak.
Diş ipi kullanımını biz her hani öğünde günde iki kere dişlerimizi fırçaladığımızda önermiyoruz. En önemlisi gece yatarken. Neden gece yatarken? Çünkü tükürük miktarı gece yatarken sıfıra yaklaşıyor. Yani tükürüğün azalması demek dişleri yıkama etkisinin azalması. Yani hani orada çürük oluştuğunda tamponlama etkisinin azalması demek oluyor. Hı hı. O yüzden gece yatmadan önce dişimizi fırçalamak ve arayüzlerde fırça ile çıkaramadığımız artıkları diş ipi kullanarak uzaklaştırmak çok önemli. Bu kalan artıklardan gece uzun zaman ağzımızda kaldığında en fazla çürükler dişlerin aralarında oluşmakta.
Hı hı. Evet. Şimdi koruyucu önlemlerin erken alınması da tüm bunların ortaya çıkmaması açısından da büyük önem taşıyor galiba değil mi?
Çok önemli. Erken yaşta genç erişkinde, erişkin dönemde bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Peki bitiyor mu? Şimdi belli bir dönem sonra sistemik hastalıklar, diyabet, tansiyon gibi hastalıklar ortaya çıktığında bunlarla kullandığımız ilaçlar tükürük miktarını azaltıyor. Bu da çok önemli.
Tükürük de demek ki çok büyük önem taşıyor. Evet. Fırça, macun önemli
evet.
Ama.
Evet. Hastalarımız çoğu zaman göz ardı ediyorlar. Mesela yaptığınız çok güzel bir restorasyon zamanla bakıyorsunuz dişlerde diş eti çekilmeleri ortaya çıkıyor ve yaygın çürükler ortaya çıkıyor. Bunun nedenini araştırdığımızda hastalarda kullandığı diyabet ilaçları, tansiyon ilaçları, antidepresan ilaçlar ya da radyoterapi gören hastalarımızda tükürük miktarı artıyor. Anti Parkinson ilaçları tükürük miktarını azaltıyor. Bunun için aslında düzenli kontrollerle bunların hepsini biz kontrol altına alıyoruz. Tükürük miktarı azaldığında hastalarımıza tükürük tabletleri verebiliyoruz. Ya da bunun için özel üretilmiş diş macunları var. Onları verebiliyoruz. Tabletler var tükürük miktarını artıran. Ya da cikletler, en önemlisi tükürük miktarını artıran cikletler var hastalarımıza. Cikletler önerebiliyoruz. Bunda da tabii ki şekersiz bir ciklet olmalı.
Ve cikletin, her ciklet değil tabii.
Aynen. Arkasına baktığımızda böyle diş resmi olan cikletler var. Dikkat edersek diş dostu cikletler. Bunlar hem tükürük miktarını artırıyorlar. Dişlerin temizlenme etkisini artırıyorlar. Hem de burada oluşan çürükler varsa eğer tamponlama etkisiyle bunların da ilerlemesine bir nebze engel oluyorlar. O yüzden çok önemli.
Peki başka yaptığınız koruyucu uygulamalar var mı? Tabii. Her yaşa göre değişen.
Değişiyor. Tabii. Çocuklarda geldiklerinde ilk dişler sürdüğünde daimi dişler biliriz. Böyle çok girintili çıkıntılıdır. Evet. En fazla çürükte bu girinti çıkıntılar da oluşuyor. Bu girinti ve çıkıntılara fissure sealantlar uygulayabiliyoruz. Yani bu kısımları süt gibi bir materyalle, oksijona engel olmayan materyallerle doldurabiliyoruz. Ve flor uyguluyoruz. Flor da diş minesinin güçlenmesini sağlıyor jel florlarla. Ve oluşan çürükleri de tamponlayarak ilerlemesine engel oluyor. Çok önemli. Ve aslında çocuklarda nasıl fırçalaması gerekir? Ne kadar macun kullanmalı? Çok az bir macun kullanarak ve macunu yutmaması.
Çok onun için tadını, özel macunlar var
tadını
belki.
Tadını beğendikleri macunları çünkü yutma eğiliminde çocuklar.
Evet, evet.
Bunları gösteriyoruz. Dillerini fırçalaması gerektiğini gösteriyoruz. Çok da hoşlarına gidiyor ve diyet alışkanlıkları hemen onu söyleyeyim. Çocuklarda ara öğünlerde yediğimiz şekerler ve karbonhidratlar aslında çok çürük oluşum nedeni olmuyor. Ana öğünlerde. Çünkü neden? Tükürük miktarı artmış zaten çiğnemeyle stimüle olmuş durumda. Ama ara öğünde yediğimiz şekerli şekerler, minik bonibonlar, onlar çok fazla çürük oluşuma neden olan ara öğünler. Evet. Burada da mesela ara öğünde çürük oluşumuna neden olan herhangi bir şey yediğimizde ardından ağzımızdaki bu asiti azaltan bir peynir olabilir. Mesela bunları söylüyoruz hastalarımıza.
Evet.
Hatta çocuklardan peynir yemeyi sevmeyen ve daha sonra bizimle yemeye başlayan çocuklar olabiliyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Son anı bırakmadan artık o evet. dişlerin tamamen çekilme noktasına gelmeden bu özeni gösterip ağız ve diş sağlığımıza gereken önemi vermeliyiz. Çünkü beden sağlığımızla da gerçekten doğrudan ilişkili.
İlişkili.
Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şule Ünal verdiğiniz bilgiler için.
Ben
birlikte
teşekkür
olmak
ederim.
Dileğiyle. Sağ olun, var olun.
İyi günler.
Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyicilerimiz, organ bağışında dünya çapında bir yetersizlik var ve bu nedenle bekleme listeleri zaman geçtikçe uzuyor. Türkiye'de organ bağışına ihtiyaç ise giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen 1606 kişiden sadece 376'sının ailesinden organ nakli için izin alınabildi. Yapılacak bir organ bağışıyla hayata tutunmayı isteyenlerin sayısı ise 28 binin üzerinde. Birçok kişi organ bağışının dini açıdan doğru olup olmadığını sorguluyor. Halbuki Diyanet Kurumu zaruret durumunda böylesi bir adım atılabileceği şeklinde 2013'te bir açıklama yapmıştı. Konu Almanya'da yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiriyor. Telefon hattımızda sevgili Cem Dalaman var. Hemen merhaba, iyi haftalar diyelim Cem'e.
İyi gün, merhabalar. Dinleyicilerimize de güzel bir hafta başlangıcı diliyorum tabii ki.
Teşekkür ediyoruz. Evet Cem, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik bu konuda hangi etkinlikler yapılıyor, neler aktaracaksın bizlere?
Evet, senin de belirttiğin gibi konu Almanya'daki Türkleri de çok yakından ilgilendiren bir konu. Bir sürü kuruluş, dernek, çatı örgütü Türklere yönelik geçmişte, geçen yıllarda organ bağışına teşvik amacıyla çalışmalar yapıyorlardı. Ancak doğruyu söylemek gerekirse bu konuda pek başarılı olamadılar. Ta ki geçen 2 yıl içinde başlatılan girişim tekrardan gündeme gelene kadar bunlar başarılı sonuç verdi. Birincisi, 200 bine yakın Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı Berlin'de eyalet hükümeti organ bağışı hayat kurtarır başlığı altında Türkçe bir kampanya başlattı. Afişlerle, broşürlerle, buradaki Türkçe yayın yapan bir radyo kurumundaki reklam yayınlarıyla. Bu afişlere, reklamlara Almanya'da tanınan Türk sanatçılar, sporcular, siyasetçiler yüzlerini ya da seslerini vererek destek oldular. Türkçe medyada da konu çok yoğun şekilde işlendi. Ayrıca Sünni ve Alevi toplumların temsilcileri de din ve inançlara göre organ bağışına engel olmadığı şeklinde açıklamalar yaptılar bu kampanya kapsamında. Bu kampanya sonrasında en azından Berlin'de organ bağışı için başvuranların sayısında fark edilir bir artış oldu. Bu beraberinde geldi bu kampanyanın. Bir diğer başarılı etkinlik ise, daha doğrusu kampanya ise, camilerde başlatıldı geçen yılın akışı içinde. Önce Almanya'nın en büyük camisi konumundaki Kuzey Renvesfalya eyaletinde bulunan Duisburg Merkez Camisi'nde başladı bu kampanya. Daha sonra ülke çapında birçok camide de devam etti. Kan ve organ bağışı kampanyaları şeklinde gerçekleşti bu kampanyalar. Bu kampanyalar kısmen halen devam ediyor ve vatandaşları bu konuda camilerde bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor. Cami görevlileri Diyanet'in biraz önce senin de belirttiğin gibi 2013'teki açıklamasından yola çıkarak organ bağışının gerekli olması durumunda dinen sakıncası olmadığını, tersine desteklenmesi gerektiğini anlatıyorlar vatandaşlara. Ayrıca birçok camide de standlar kuruldu geçen ay ve haftalarda. Duisburg Cami Derneği'nden Yusuf Aydın yapılan kampanyaları uzun soluklu olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti bize verdiği bilgide. Ayrıca Berlin Şehitlik Camisi'nde de bir röportaj yaptık. Vatandaşlara bu konuyu ne kadar duyarlı olarak ele aldıklarını sorduk. İki röportajı arka arkaya birlikte dinleyelim.
Kan bağışlaması bize biraz daha kolay geliyor ama organ biraz daha belki zor bir bağış, ama ben eminim ki bu noktada Almanya genelinde de birçok Türk vatandaşımız da var organ naklini bekleyen. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olarak dokusu, organı uyan insanlara bağış yapacaklarına ben inanıyorum.
Frankasa'dan mektup geldi. Okudum. Sonra düşündüm. Mantıklı geldi bir yandan. Bir yandan iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Onun için ben de kayıt oldum. Zaten öldükten sonra, organlar defnedildikten sonra zaten kuruyup gidiyor. İnşallah öldükten sonra bağışlanırsa, bir can kurtarabilirsek ne mutlu bize yani.
Tabii insanlar öldükten sonra kendi organlarını yaşayan bir insana vermeleri çok olumlu bir şey.
Zaten toprak olup gidecek. Bari bazı insanların işini görsün. Ama aniden bir karar verilir, organı alınır. Ondan sonra da belki de komadan çıkma ihtimali olur. Onu da göz önüne almak lazım.
Kim kullanacak bunu? Bu da çok önemli aslında. Hani ben veriyorum kendi organlarımı birine ama o adam sarhoşun teki olur, katilin teki olur. Ben öyle bir insana ne organımı vermek isterim ne başka bir şey yani.
Yapmadık tabii ki ama kan bağışında bulunduk haliyle. Ama temennim, ben de bu niyet içerisindeyim yani.
Hani İslami açıdan biraz sakıncalı olabileceğini araştırmıştım. Ama Diyanet'in bir fetvasından sonra olumlu düşünüyorum. Evet şimdi.
Evet, inançlar tam aslında bu konuda. Bunun mutluluğunu da yaşamak istiyorlar belki ama sadece kime verileceği konusunda birazcık tereddüt var gibi. Türkler böyle düşünüyorlar ama organ bağışı konusunda Almanlar ne düşünüyorlar Cem? Daha mı duyarlılar acaba?
Yani pek değişik değil doğruyu söylemek gerekirse. Almanya'da da Almanlar açısından organ bağışına teşvik tam anlamıyla sağlanamıyor. Onların da çekinceleri var. Yıllardır yapılan işte kampanyalar var. Almanların sağlık sigortaları yapıyor. Şirketler teşvik ediyor bunu. Ama ne gariptir ki organ bağışı yapanların sayısı artacağını her yıl azalıyor. Bu da Almanya için çok büyük bir sorun. Avrupa'nın pek çok ülkesinde organ bağışı konusunda bir itiraz yöntemi denilen bir yöntem kullanılıyor. Bu yönteme göre itiraz edilmediği takdirde herkes öldüğünde grup organlarının bağışlanmasına onay vermiş kabul ediliyor. Mesela bu Fransa'da, Hollanda'da, İskandinav ülkelerinde aynen bu şekilde. Almanya'da ise önceden gönüllülük yöntemini bildirmek gerekiyor. Organ bağışını önceden imzalamak ve yetkililere, hastanelere, kurumlara bildirmek gerekiyor. Aktif bir şekilde beyan etmek gerekiyor. Bu söylediğim gibi Almanya'da pek yürümüyor bu iş. Ülkede 2014 yılının sayıları var. 1 milyon kişiye yaklaşık 11 bağışçı düşüyor. Bu rakam Avrupa Birliği ortalamasında 20'nin üzerinde. Amerika'da 25 kişiye tekabül ediyor. Almanya'da yine geçen yılın sayılarına baktıkta 12 bin kişi organ bekliyor. Ancak bunların sadece 1/3'ü bir organa kavuşabilme şansına sahip önümüzdeki zaman içinde. Diğerleri ise sıra beklerken büyük bir ihtimalle hayatlarını kaybetmek zorunda kalacaklar. Uzmanlar organ naklinde art arda yaşanan skandalların ve insanların erken ölüm korkusunun etkili olduğunu belirtiyorlar. Organ bağışı oranlarını yükseltebilmek için şimdi geçenlerde siyasetçiler de devreye girdi ve yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Buna göre hastalık sigortası şirketleri üyelerine yılda en azından 2 defa organ bağışı konusunda mektupla bilgilendirmekle olacaklar.
Evet.
Bundan da iyi bir sonuç bekleniyor.
Evet, umarız öyle olsun. Bu oranların giderek yükselmesi dileğiyle çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem. Bu hafta aktardıkların için yine birlikte olmak dileğiyle.
İyi yayınlar.
Teşekkürler. Almanya'dan sevgili Cem Dalaman aktardı ve Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Olur alın teri. ...15.39 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Ekmek Olur Alın Teri köşemizde... ...Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi... ...öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Kılıç... ...bizlerle birlikte merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz hocam. Ve yine Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü... ...araştırma görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz da bizlerle birlikte. Merhaba, siz de hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün asgari ücretle yurt dışı borçlanma konusundaki... Yeni düzenlemelerden söz edeceğiz yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için. Şimdi yurt dışı borçlanması hesaplaması her yıl asgari ücrete göre değişim gösteriyor. Neydi 2015 yılı 2016'da ne oldu?
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi borçlanmayla ilgili tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor ve asgari ücretteki her yıl ortaya çıkan artıştan da doğrudan etkileniyor. Hı hı. Bir önceki yıl itibariyle özellikle Aralık ayının sonuna kadar biz radyodan da sizlerle birlikte hep söylemiştik. Bir an önce borçlanmalarınızı yapın, elinizi çabuk tutun. Çünkü %30 düzeyinde bir artış söz konusu. Bir önceki yıl itibariyle örnek olarak işte 20 yıllık bir borçlanma yapması gereken yurt dışında yaşayan vatandaşımız, gurbetçimiz 2015 yılında 97.700 TL ödemek zorundaydı. Bu rakam 2016 yılına gelindiğinde 126.432 TL'ye yükseldi. Yani hı hı. arada ciddi bir fark söz konusu oldu.
Hı hı. Dolayısıyla 2016'da nasıl bir yol izleyecekler?
Evet, 2016 yılında tabii asgari ücretin değişmesi sadece yurt dışı borçlanmayı değil, diğer birçok parametreyi de çok derinden etkiledi. Ve bu seneki asgari ücret artışı aslında son 10 yıldır görülmeyen şekilde yaklaşık %30'luk bir artışa hı hı. tekabül etti. Biliyorsunuz geçen yıl seçimler yaşadık. İki seçim peş peşe geldi, tekrarlandı. Bu seçim vaatleri arasındaydı. İktidar, hükümet bunu vaat etmişti ve 1300 lira net olacak şekilde. Tabii 1300 lira net 1935 lira brüte tekabül ediyor. Yani asgari ücretteki seyir önceki yıllara göre çok dik bir şekilde yukarı doğru çıktı. Hı hı. Bununla birlikte tabii sadece yurt dışı borçlanması değil, doğum borçlanması, avukatlık borçlanması, askerlik borçlanması, bütün bunlar aslında gurbetçilerimizi ilgilendiriyor. Onlar da yapabilirler çünkü.
Evet.
Bütün bunların rakamları değişmiş oldu.
Hı hı.
Şimdi 1935 liraya çıkınca gün bazında tabii ki 18 lira değil mi borçlanma yok. Tutarı ne kadar?
17.56.
17.56 liraya yükseldi. %30'luk fark çok önemli bir fark. 31 Aralık öncesinde %30 daha ucuza yapabilirken şimdi %30 daha fazla bir şekilde bunu ödeyip buradan yararlanabiliyorsunuz.
Ama ona göre de emekli maaşlarına yansıyacak.
Aslında ben çok o kanaatte değilim. Hani bir evet. sosyal güvenlik uzmanı olarak. Şimdi bizim emekli aylık sistemimizde çok yanlış olan bir şey var. O da aylık İyi bağlama değil. Oranının hı hı. Dönemler itibariyle düşürülmüş olmasıdır. Bugün asgari ücrete yakın olarak eğer siz ücretiniz SGK'ya bildiriliyorsa, yurt dışı borçlanmasından bağımsız söylüyorum. Her yıl gelecekte alacağınız aylık emekli aylığı 20-22 lira arasında düşüş gösteriyor.
Hmm.
Bu sistemimizin önemli bir kusuru ve kabahati.
Evet.
Aslında buna ilişkin geçen yıl Kalkınma Bakanlığı'nın bir raporunda bunun düzeltileceğinin sinyalleri verilmişti. Keza biz de çoğu zaman yazdık, çizdik, kendi köşemizde, ekranlarda söyledik. Bunun değişeceği sinyallerini de aldık. Benim tahminim bahar aylarında buna ilişkin bir düzenleme yapılacaktır. O nedenle şunu söylüyorum. Yani evet %30 artış önemli bir artış bu hı hı. prim geliri olarak gelecekteki emekli aylığınızı etkileyecektir ama asgari ücrete yakın SGK'ya bildirimde bulunursanız ya da borçlanmanızı asgari ücret üzerinden yaparsanız gelecekte alacağınız emekli aylığı çok olumsuz düzeyde etkilenir. Hı hı. Yani yurt dışında bulunan özellikle gurbetçilerimize benim tavsiyem imkanları ölçüsünde yüksek rakamlarla borçlanma yapsınlar. Borçlanmanın tutarı da asgari ücretin bir günlük bedeli yani asgarisi 17 lira ne kadar dedim?
17 lira 56 kuruş. Yüksek 6, rakamlarda borçlanma yapsın dediniz.
Evet.
Yani ödemelerini mi yüksek tutsunlar günlük ya da aylık ödemelerini yoksa neye göre?
Günlük ya da aylık ödemelerini yüksek
yani
tutsunlar.
Onu kendileri belirleyebilirler
tabii
mi onu?
Tabii ki kendileri
belirleyebilirler.
İstedikleri
oranda.
Tabii ki borçlanmada esas şudur. Asgari ücreti esas teşkil eden günlük rakamla ki bugün için 17 lira 50 hı hı. kuruş bunun 6,5 katı olan tavan dediğimiz rakam
sormak
arasındakini kendisi
evet.
belirler.
Evet.
Kişi kendisi belirler. Tavana yakın belirlerse bu gelecekteki emekli aylığını elbette ki olumlu etkileyecektir.
Hı hı. Onun dışında daha az maaş bağlanacaktır ödedikleri takdirde.
Tabii eğer tavana yakın asgari ücret rakamlarına yakın öderlerse gelecekte alacakları emekli aylık da o derece düşük olacaktır.
Evet, peki ödeme süresi nedir? Ne kadar olacak?
Şimdi burada ödeme süresi başvuru yaptıktan sonra mı? Onu mu kastediyorsunuz?
Evet, evet.
Bir ay içerisinde başvuru yapıldıktan sonra bir ay içerisinde defaten ödenmesi lazım.
Hı hı.
Bu taksitle ödenecek bir durum değildir. Siz kuruma yazılı olarak başvuracaksınız. Kurum size ödeme talebinize ilişkin bildirimde bulunacak.
Hı hı.
Şu kadar rakam çıkaracak. Siz kaç gün üzerinden talep ediyorsanız onu bir kere de ve peşin olarak ödemek zorundasınız. En çok sorulan sorulardan birisi de budur. Acaba taksitle ödeyebilir miyiz? Vadeye yayabilir miyiz? Maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Peşin olarak ödenmesi gerekiyor.
Evet. Peki borçlanmadan vazgeçme durumu söz konusu olduğunda ne yapılabilir?
Tabii borçlanmadan vazgeçme hakları da söz konusu ama tabii bunun da belirli bir dönemi var ve belirli şartları var. Öncelikle yurt dışı hizmet borçlanması için başvurmuş ve borçlarının da yani borçlanmanın da tamamının bedelini ödemiş olanlar için böyle bir borçlanmadan vazgeçme durumunda yaptıkları ödeme faizsiz olarak geri iade edilebiliyor kişilere. Böyle bir durumda da ilk maaşla birikmiş maaş alınmamak koşulu ile borçlanmadan vazgeçmeleri mümkün. Fakat eğer herhangi bir ödeme almışlarsa bundan sonra borçlanmadan vazgeçme gibi bir şansları söz konusu olmuyor.
Peki Türkiye'de sigortalılıkları varsa en son sigortalılık haline göre mi yoksa borçlanma talep tarihine göre mi ödeme yapacaklar acaba?
Şimdi aslında bu da oldukça önemli konulardan bir tanesi ve sürekli tartışılan konulardan birisi. Sigortalının aslında Türkiye'deki toplam sigortalılık süresi dikkate alındığı zaman onun üzerinden yapılmasının çok daha anlamlı olacağını biz hep söyleyip durduk. Ancak borçlanma talep tarihindeki kendi isteklerine göre alıyorlar, öyle değil mi? Evet. Bütün bu dilekçeleri kabul ediyorlar. Ona göre de borçlanma işlemlerini başlatıyorlar.
Evet. Peki borçlanma kapsamında olmayan süreler var. Onlar nasıl hesaplanıyor? Onlar da dahil edilebilir mi?
Yok, borçlanma süresi belli. Yani orada sizin genel olarak hizmet akdine dayalı olarak çalışma belgesiyle kanıtlayabileceğiniz sürelerdir. Bunun evet. dışındakileri borçlanamazsınız. Ama şu var, 18 yaşını doldurmuş, yabancı ülkede çalışmış veya ev kadını olarak geçirilen süreler borçlanılabilir. Yani yurt dışında ev kadını olarak sürenizi geçirdiniz, eşiniz çalıştı, çocuklarınız çalıştı. Siz de borçlanma için talepte bulunabilirsiniz. Bunu çoğu zaman atlıyor vatandaşlarımız, yurt dışında çalışanlarımız. Yurt dışında özellikle ev hanımı olarak çalışan vaktini geçirenlerin muhakkak borçlanmaya müracaat etmeleri yararlarına olur. Çünkü özellikle 81 öncesi diyelim ki herhangi bir sigortalılığı varsa Türkiye'de 15 yıl 3600 şartıyla hemen emekli olması mümkündür. Yani sadece o sürelerin primini ödeyip borçlanmasını yapıp hemen emekli olması mümkündür.
Evet. Işte. Peki tüm bu bir şey söyleyecektiniz
herhalde. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Evet. Tabii gurbetçilerimizin unutmaması gereken bir husus daha var. Yurt dışı borçlanmasından sonra kendilerine aylık bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş şartı da var. Fakat bu yurda kesin dönüş şartı SGK açısından farklı bir anlama geliyor. Bunu da nedir belirtmek o? Gerekiyor. Yurt dışında çalışmamak ya da ikamete dayalı gelir aylık almamak anlamına geliyor SGK açısından. Yani mutlaka Türkiye'ye kesin dönüş yapmak anlamında değil. Bunu da mutlaka belirtelim. Çünkü çok hataya düşülen bir nokta bu da.
Evet, evet. Şimdi peki gelelim bu borçlanma işlemlerine. Nasıl yapılıyor? Belgeleri nasıl bulacaklar? Talep dilekçesini nereden, nasıl temin edecekler? Sonra nereye müracaat edecekler?
Öncelikle şunu söyleyelim. Borçlanmada istenen iki temel belge var. Bir tanesi az önce hocamın da söylediği gibi yurt dışında kişinin çalıştığını gösteren belge. Ve bununla birlikte de pasaportun birinci, ikinci, üçüncü sayfaları ile yurda son giriş yapılan bölümün noter tarafından tasdik edilmiş bir suretine ihtiyaç var. Burada çalışma belgesi olarak kullanılabilecek belgeler çeşitlilik gösteriyor. Bunları da hani şöyle çok kısa sayacak olursak, borçlanacak kişinin çalıştığı ülkede bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alacağı bir geçerli hizmet belgesi veya Türk konsolosluk ya da çalışma ve sosyal güvenlik ateşelerinden alacakları geçerli hizmet belgeleri, ilginin çalıştığı iş yerinin hizmet süresini gösteren bir bonservis ya da bununla birlikte pasaportlarında çalışma müsaadesinin tasdikli tercümesi veya kendinden veya hesabına da çalışabilir sonuçta gurbetçilerimiz. Bu durumda da meslek kuruluş veya dernekten alacakları bir tasdikli belgeye ihtiyaç var. Tüm bunlarla birlikte yine kişinin bulunduğu ülkede belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları veya diğer resmi kurumlarca eğer tasdikli bir hizmet belgesi alırsa bu belgeleri hizmet belgesi olarak kullanabiliyor.
Evet. Bir şey şimdi
bu noktada şunu söyleyeceğim. Evet, aylık bağlanma koşullarına da gelelim madem. Bir defa yurt dışı borçlanmasını için dilekçenizi verdiğiniz kuruma dosya açıldı. Daha sonra şuna bakılır. Aylık bağlanabilmesi için, size emekli aylığı bağlanabilmesi sonrasında borcun tamamen ödenmiş olması gerekiyor. Biraz önce de söylemiştim. Yurda kesin dönüş yapılması. Bu önemli bir kriter. Yurda kesin dönüş yapılması denilince ne anlaşılıyor? Türkiye'de ikamete geçmiş olmak mı? Aslında tam olarak öyle değil. Bu da itilaf kurumlarından bir tanesi tabii ki. Sosyal güvenlik mevzuatımızda kesin dönüş yurt dışında çalışmama. Veya yurt dışındaki...
Ya işte 6 ayını orada, 6 ayını burada geçirebilir.
Geçirebilir. Hı-hı. Yani çoğu zaman vatandaşlar bunu yanlış anlıyor. Aman yurt dışına gidersek kesilecek. Orada çalışmadığınız sürece kesilmeyecektir. Hı-hı. Orada gidip işte eşiniz, dostunuz, çocuklarınız varsa onlarda kalabilirsiniz. Bunu kimse engelleyemez.
Evet.
Dolayısıyla yurt dışında çalışmamak ya da ikamete dayalı, yani oradaki ikamet, atıyorum işte Hollanda, Belçika, hı-hı, Fransa, ikamete dayalı bazen sosyal gelir transferleri olabiliyor. İkamete dayalı gelir aylık almama durumunun ortaya çıkması lazım. Bunlar yoksa rahatlıkla orada da burada da yaşayabilirsiniz.
Evet.
Bir de hazır hocamızı da yakalamışken ben aslında asgari ücretteki artışla ilgili sormak istediğim bir konu var. Geçen hafta da henüz belli olmayan bir destek oranından bahsetmiştik. Evet, asgari ücrette bugüne kadar görülmemiş bir artış meydana geldi hocam ama işverenler de tabii bu konuda bazı zorluklar yaşayacaklarını ifade ettiler. Bununla ilgili devletin bir önlemi var. Belirli bir düzeyde destek sağlayacak. Bununla ilgili detaylar belli oldu mu?
Evet, oldu Işıl. Aslında Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Şimdi tasarı halinde meclis gündemine genel kurula inecek bu hafta. Muhtemelen bu hafta geçmesini düşünüyoruz. Tabii yurt dışındaki vatandaşlarımız açısından önemli midir değil midir sorgulanabilir ama bence önemlidir. Türkiye'deki bütün ücret hareketi aslında yurt dışındaki vatandaşlarımız için önemli. Hatta bir kısmının Türkiye'de iş yeri var. İş yeri sahibi, unvanları var vesaire. Şimdi Türkiye'de asgari ücret bu şekilde artınca elbette özel sektör bundan çok etkilendi. Etkilenmemesi de düşünülemez. Her yıl ortalama ilk 6 ay için 5, ikinci 6 ay için 5, 6 oranında toplamda kümülatif %11 olarak değişen oran 3 katı artmış oldu. Türk özel sektörü bundan olumsuz etkilenmemesi için özellikle hükümet tedbirler alması gerekiyordu ve aldı. Alınan tedbir şudur. Maktu bir ödeme yapmak. Aslında biz sigorta prim indirme bekliyorduk. Bazı primlerde düşme, işveren lehine düşme bekliyorduk ama böyle olmadı. Maktu bir indirim yapıldı. O da şu. Eğer geçtiğimiz yıl yani 2015 yılında ay bazında sigortalı çalıştırdığınız kişinin brüt ücreti yani SGK'ya bildirdiğiniz matrah 2550 TL ve altında ise ki bu o dönemki 2 brüt asgari ücret ediyor. O zaman size bu yıl o kişi başına 100 lira indirim yapılacak. Yani geçtiğimiz yılın Mart ayında diyelim ki 10 tane çalışanınız vardı. Toplam 100 çalışanınız var. 10 tanesi asgari ücretliydi ve bunlar net olarak işte 1300-1400-1500 liralar civarında para alıyorlardı ve brütleri de 2550'nin altındaydı. SGK'ya da böyle bildiriliyordu. Şimdi o 10 çalışan için bu sene SGK'ya bildirimde bulunurken rakam ne çıkmışsa 100 lira düşük alacak SGK. Dolayısıyla SGK bunu böyle finanse edecek ama zannedilmesin ki özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız hani endişeye kapılmasınlar. Aman SGK'nın gelir gider dengesi bozulur. İleride biz bu borçlanmayı yapmayalım falan o fikre kapılmasınlar. Çünkü bunu
onlar hazine borçlanmalarını yapsınlar devam hazine etsinler. Biz tüm gelişmelerden çünkü onları haberdar etmeyi sürdüreceğiz. Süremizin sonuna geldik. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ediyorum. Sağ olun, var olun. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Kılıç ve yine Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve bir teşekkür de Siz Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte oldunuz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.